Ayrım 14, sayfa 186. Sabah Kermit'in gözü şişip kapanmıştı ve vücudunda ciddi çürükler vardı. Neyse ki yaralanan sol gözüydü. Nişan aldığı gözünde bir şey yoktu. Leon bir sıtma ağacının kabuğuna 60 adımdan ateş etmesi için işaret koydu ve 303'ü eline verdi. Bu mesafeden 2,5 santim kadar yükseğe isabet eder. O yüzden arpacığın üstündeki noktayı hedefin azıcık altına indir. Kermit 2 atış yaptıktan sonra işareti kontrol ettiler. Mermiler bir parmak yanına saplanmıştı. Hey, başlangıç için hiç fena değil. Kermit yaptıklarından hoşnuttu. Gözde görünür şekilde neşeliydi. Leon, Popo Hima gibi bir nişancı için bile iyi sayılır dedi. Ama unutma, ufukta görünenlere ateş etmeyeceksin. Kermit şakaya karşılık vermedi. Hadi gidip bir aslan bulalım. O gece son yağmurlardan kalma küçük bir su birikintisinin başında kamp kurdular. Yemek yer yemez battaniyelerini serdiler ve ikisi de birkaç dakika içinde uykuya daldılar. Sabahın erken saatlerinde Leon dürterek Kermit'i uyandırdı. Kermit uyku sersemliğiyle doğrulup oturdu. Ne oluyor? Saat kaç? Leon sen saati boş ver, sadece dinle dedi. Kermit etrafına bakınınca 2 Masai ile İsmail'in ateşin başında oturduklarını gördü. Ateşi kuru dallarla beslemişlerdi ve canlı alev dilimleri karanlıkta dans ediyordu. Adamların yüzünde dikkat kesilmiş bir ifade vardı, dinliyorlardı. Sessizlik birkaç dakika sürdü. Kermit neyi bekliyoruz diye merakla sordu. Leon sabret, sadece kulaklarını açık tut diye çıkıştı. Aniden gece kasırgadaki dalgalar gibi yükselip alçalan güçlü bas bir sesle doldu. İnsanın tüylerini diken diken eden bir sesti. Kermit battaniyesini kenara atıp ayağa fırladı. Ses bir dizi homurtuyla sona erdi. Sonraki sessizlik tüm insanları ve hayvanları kuşattı. Kermit bu da neydi diye soludu. Leon alçak sesle aslan, krallığını ilan eden büyük güçlü bir aslan dedi. Manyoro da Maa dilinde bir şeyler ekledi ve Loikot'la ikisi bu şakaya güldüler. Kermit ne dedi diye merak etti. En cesur adamın bile 2 kere aslandan korktuğunu söyledi. Biri ilk kükremesini duyduğu zaman, ikinci ve sonuncusu da hayvanda yüz yüze geldiği zaman. Kermit birincisi konusunda haklı diye itiraf etti. İnanılmaz bir sesti. Peki dişi olmadığını nereden biliyorsun? Enrico Caruso'nun sesini Nelly Melba'nınkinden nasıl ayırıyorsam öyle. Hadi gidip vuralım onu. Güzel plan ahbap. Ben mumu tutarım sen de ateş edersin. Kolay olur. E o zaman ne yapacağız? Şahsen ben battaniyemin altına girip biraz uyumaya çalışacağım. Sen de öyle yapmalısın. Yarın yoğun bir gün olacak. Bir kez daha ateşin yanına uzandılar. Ama gök gürültüsü gibi bir kükreme duyulduğunda ikisi de uyumaktan uzaktı. Kermit şunu dinlesene diye mırıldandı. Beni dışarıda oynamaya çağırıyor. Bu sesler devam ederken nasıl uyuyabilirim? Son homurtular da kesildikten sonra bu kez ilk kükremenin yankısına benzer bir ses duyuldu. Uzaktan geliyordu. Hepsi birden doğruldular. Kermit peki bu neydi diye sordu. Başka bir aslandan geliyor gibiydi. Leon aynen öyleydi dedi. Birincinin kardeşi filan mı? Kardeşi dışında her şeyi. İlk aslanın rakibi ve ölümüne düşmanı. Kermit başka bir şey sormak üzereydi ki Leon onu durdurdu. Dur da Masailerle konuşayım. Konuşma Maa dilinde hızlı bir şekilde geçti ve sonunda Leon Kermit'e döndü. Olan biten şu. İlk aslan daha yaşlı ve sürüye egemen olan erkek. Burası onun bölgesi. Dişilerle yavrulardan oluşan büyük bir haremi var. Ama artık ihtiyarlıyor ve gücü azalıyor. İkinci erkekse genç ve güçlü. Bölgeyi ve haremi ele geçirmeye hazır. Sinsice dolaşıp fırsat kolluyor ve ölüm savaşı için cesaret topluyor. İhtiyar da onu korkutup kaçırmaya çalışıyor. Manyoro 1-2 kükreme duyup bütün bu hikayeyi çözmüş mü? Leon ifadesiz bir yüzle hem Manyoro hem de Loikot aslanların dilinden çok iyi anlar diye cevap verdi. Bu gece bana ne desene inanırım. Yani şimdi 2 büyük erkeğimiz mi oldu? Evet ve bir yere gitmiyorlar. İhtiyar kapıyı açık bırakmaya cesaret edemiyor. Genç de hanımların kokusunu alıyor. O da bir yere gitmeyecek. Bundan sonra kimsenin uyuması mümkün değildi. Ateşin başında oturup günün ilk ışıkları ağaç tepelerinden süzülene kadar masailerle avı planladılar ve İsmail'in enfes kahvesinden içtiler. Sonra kahvaltı olarak İsmail'in meşhur deve kuşu omletinden ve aynı derecede meşhur çöreklerinden yediler. Bir deve kuşu yumurtası iki düzine iri tavuk yumurtasına denkti ama geride bir şey kalmamıştı. Onlar çörek parçalarıyla tavada kalan son yağ damlalarını sıyırırlarken İsmail ve masailer kampı söküp katırlara yüklediler. Günün neler getireceğini görmek üzere atlarının üstüne giderlerken hava hala serin ve tatlıydı. Nehir kıyısından 1,5 kilometre uzakta su içmekten dönen birkaç yüz bizonluk bir sürü görünce şaşırdılar. Leon Holland'ın sol ve sağ namlularından yaptığı isabetli atışlarla iki tanesini devirdi. Leş kokusu rüzgarla etrafa yayılsın diye hayvanların karnını yardılar. Sonra da katırlar onları etrafında yaralı bir aslanın sığınacağı hiçbir şey olmayan açık bir alana çekti. Onlar yemleri yerleştirirken hamallar yeşil dallardan kesip akbabalarla sırtlanlar kolayca erişemesin diye üstlerini örttüler. Öte yandan böyle derme çatma bir örtü büyük bir aslanı asla durduramazdı. Nehre ve aslanların gece kükredikleri bölgeye gittiler. Her birkaç kilometrede bir leon karşısına çıkan hangi memeli olursa olsun ateş ediyordu. Zürafa, gergedan veya bizon. Güneş batarken 10 kilometrelik bir alanda çeşitli aslan tuzakları serilmiş yatıyordu. O gece yine iki hasmın karşılıklı kükremeleri yüzünden deliksiz bir uyku çekemediler. Bir keresinde yaşlı aslan o kadar yakınlarından kükredi ki battaniyelerinin altında titreyerek yere yapıştılar. Ama bu kez hasmından yanıt gelmemişti. Manyora genç aslan bizim yemlerden birini buldu diyerek sessizliğini bozdu. Onu yemekle meşgul. Kermit aslanlar asla leş yemez sanırdım dedi. Hiç inanma, ev kedileri kadar tembeldirler. Hazır bulduklarını yemeyi tercih ederler. Çürümüş olması filan hiç fark etmez. Ancak başkaları bir şey beceremediyse lütfedip kendileri avlanırlar. Gece yarısını 2 saat geçtikten sonra yaşlı aslan kükremeyi kesti ve gece sessizliğe büründü. Manyoro şimdi o da bir tane buldu diye gözlem yaptı. İkisini de sabaha haklarız. Kermit lisansımda kaç aslan vurmama izin var diye sordu. Leon canını çektiği kadar dedi. Britanya Doğu Afrika'sında aslan zararlı sayılıyor. İstediğin kadar vurabilirsin. Güzel, o koca olanların ikisini de istiyorum. Götürüp babama göstereceğim. Leon da hararetle, ben de diye atıldı, ben de. Hava iz sürücülerin izleri takip edebileceği kadar aydınlanır aydınlanmaz yemlerin peşine düştüler. Leon'la Kermit sabah serinliği ve havanın Chablis kanalı gibi kokması yüzünden kalın ceketlerini giymişlerdi. Uğradıkları ilk 3 yeme dokunulmamıştı ama etraftaki ağaçların dallarında kara kara düşünen, sırtlarını kabartmış, cenaze levazımatçısı suratlı akbabalar bekleşiyordu. 4. yemin başına geldiklerinde Leon birkaç yüz metre ötede durdu ve dürbünüyle yemin üstünü örten dalları inceledi. Kermit boşuna vakit harcıyorsun ahbap, orada hiçbir şey yok dedi. Leon alçak sesle ve dürbünü indirmeden aksine dedi. Ne demek istiyorsun? Kermit birden dikkat kesilmişti. Yemin hemen tepesinde bir erkek aslan var demek istiyorum. Kermit yok diye itiraz etti, ben bir halt görmüyorum. İşte, Leon dürbünü arkadaşına uzattı, bununla bak. Kermit mercekleri ayarladı ve 1 dakika boyunca yeme baktı. Ben hala aslan filan görmüyorum. Dalların kenara itildiği yere bak, zebranın sırtındaki çizgileri göreceksin. Tamam, onu gördüm. Şimdi de hemen zebranın üstüne bak, 2 küçük koyu renk yuvarlak görmüyor musun? Görüyorum da aslan değil ki o. Onlar aslanın kulaklarının tepeleri, zebranın arkasında yatıyor. Kermit, tanrım haklısın, kulağının kıpırdadığını gördüm diye bağırdı. Bu hangisi, genç olan mı, yaşlısı mı? Leon Manyoro ile hızlı hızlı konuşmaya başladı. Arada Loycott da birkaç cümleyle kendi fikrini beyan ediyordu. Sonunda tekrar Kermit'e döndü. Derin bir nefes al ahbap, sana bir haberim var. Bu büyük olanı. Manyoro ona aslanların aslanı diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Atları ona doğru mu süreceğiz? Hayır, yürüyerek gideceğiz. Leon çoktan yerden atlayıp Holland'ını yerinden çıkarmaya başlamıştı bile. Tüfeği açıp pirinç kovanları çıkardı ve fişekliğinden aldığı yeni mermileri sürdü. Kermit de aynısını küçük Lee Enfield'da yapıyordu. Adamlar gelip atları dizginlerinden tutarak geri çektiler. Sonra da biraz su içmek üzere mataralarını çıkardılar. Sonra da ayağa kalkıp aslan mızraklarını aldılar ve tüyler ürperten homurtularla mızraklarını havada sallayarak savaş için hazırlanmaya başladılar. Bütün avcılar hazır olunca Leon Kermit'e talimatlarını verdi. ''Sen önden gideceksin, ben de 3 adım arkandan geleceğim ki atış alanını kapatmayayım. Ağır ağır ve istikrarlı ilerleyeceğiz ama tam ona doğru değil, 20 adım sağından geçip gidecekmiş gibi yapacaksın.'' Sakın doğrudan ona bakma, gözlerini ileriye dik. Ona bakarsan ya kaçırırsın ya da vaktinden önce saldırmasına sebep olursun. 50 adım kadar yaklaşınca uyarı anlamında kükrer. Kuyruğuyla da yeri dövmeye başladığını göreceksin. Ne dur ne de hızlan, yürümeye devam et. 30 metre kalınca da kalkıp sana bakacaktır. Bu noktada herhangi bir aslan olsa ya saldırır ya da kaçar. Bu farklı. Genç aslanla mücadele ettiği için huysuz ve saldırgan bir halde. Kanı kaynıyor, saldıracaktır. Sana 2-3 saniye müddet verip atılır. O da harekete geçmeden vurman lazım. Yoksa sen daha gözünü bile kırpamadan saatte 50 kilometre hızla üstüne atılır. Ben ateş diye bağırınca ya çenesinin altından ya da göğsünün ortasından vurman lazım. Bu kedilerin derisi yumuşak olur. 303 bile devirir onu. Ancak ayakta kaldığı sürece ateş etmeyi sürdürmek zorundasın. Sen ateş etmeyeceksin değil mi? Senin kafanı çiğnemeye başlamadan etmeyeceğim ahbap. Hadi yürüyelim. Önde Kermit, birkaç adım geride Leon ve arkalarında 2 Masai olmak üzere yürümeye başladılar. Masailer assegailerini çekmiş omuz omuza ilerliyorlardı. Leon alçak sesle Kermit'e mükemmel dedi. Bu hızla ve bu yönde yürümeye devam et. Gayet iyi gidiyorsun. 50 adım kadar sonra Leon aslanın kafasını 5-10 santim kaldırdığını gördü. Artık başının üst kısmı ortaya çıkmış, yeleleri tehditkar bir şekilde kabarmıştı. Küçük bir saman yığınını andırıyordu. Gür ve Hades kadar karaydı. Kermit adımının ortasında kala kaldı. Leon devam, devam, yürümeye devam et diye uyardı. Yürümeyi sürdürdüler. Artık o koca yelenin altından aslanın gözlerini de görebiliyorlardı. Soğuk, sarı ve acımasızdılar. 10 ağır adımdan sonra aslan kükredi. Alçak, derinden, sonsuz tehdit içeren bir sesti. Uzaktan duyulan gök gürültüsünü andırıyordu. Ses Kermit'i durdurdu ve uzun tüfeği omzuna kaldırırken dönüp aslana baktı. O hareket ve Kermit'in doğrudan bakışı aslanı tetikledi. Leon sertçe dikkat et, saldıracak dedi. Ama aslan çoktan atağa kalkmış, hızlı bir lokomotifin buhar pistonları gibi kısa, kesik kesik omurtular çıkararak Kermit'e doğru koşmaya başlamıştı. Siyah yelesi öfkeden iyice havaya dikilmişti. Uzun kuyruk 2 yana savruluyordu. Dev gibi bir hayvandı ve attığı her adımda daha da iri görünüyordu. ''Vur onu!'' Leon'un sesi 303'ün şiddetli patlama sesinin altında kayboldu. Hızla fırlayan mermi aslanın başının üstünden geçmiş ve 200 metre ötede bir yere saplanmıştı. Kermit tüfeği hızla yeniden doldurdu. Bu defaki atışı daha alçaktandı ve hayvanın ön bacaklarının arasına denk gelmişti. Ne var ki aslan sarı bir bulut gibi koşmaya devam ediyordu. İnsanın kanını donduracak kızgın homurtular çıkarıyor, ortalığı tozu dumana katıyordu. Leon aman tanrım diye düşündü, Kermit'i devirecek. Bütün gücünü toplayıp Holland'ı koca yerli kafaya ve gıcırdayan dişlere doğrulttu. İşaret parmağının öndeki tetiğe gidişini güç bela fark etti. Aslan 250 kiloluk gövdesini saatte 50 kilometre hızla Kermit'in göğsüne fırlatmadan önce Kermit 3. atışını yaptı. 303 Lee Enfield'ın namlusu neredeyse aslanın parlak siyah burun ucuna değiyordu. Hafif mermi tam burnun ucundan girip beyne doğru ilerlemişti. Esmer gövde yem torbası gibi gevşek bir şekilde döndü. Kermit kendini son saniyede kenara attı ve aslan onun az önce durduğu yere yığıldı. Kermit titreyen bedeni ve tıkanmış nefesiyle ona baka kalmıştı. Yüzü ter içindeydi. Leon bir daha vur diye bağırdı ama Kermit'in çoktan dizlerinin bağı çözülüp yere oturmuştu. Leon koşup aslanın başına dikildi. Yakın mesafeden kalbini ateş etti. Sonra Kermit'in oturmakta olduğu tarafa döndü. Samimi bir ilgiyle "Sen iyi misin dostum?" diye sordu. Kermit başını ağır ağır kaldırdı ve yabancı biriymiş gibi Leon'a baktı. Şaşkın bir şekilde başını salladı. Leon onun yanına oturup kolunu omzuna attı. "Gevşe biraz ahbap, harika bir iş çıkardın. Saldırıya karşı durdun, asla yıkılmadın. Orada durup bir kahraman gibi ateş ettin. Baban burada olsa seninle gurur duyardı." Kermit'in bakışları netleşti. Derin bir nefes alıp "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?" diye sordu. Leon ikna edici bir sesle "Gerçekten öyle olduğunu biliyorum." dedi. "Sen ateş etmedin değil mi?" Kermit hala uzun mesafe koşucuları gibi nefes nefeseydi. "Hayır, etmedim. Onu sen öldürdün. Benim hiç yardımım olmadı." Kermit başka bir şey demedi. Gözünü dikmiş aslanın muhteşem gövdesine bakıyordu. Leon onun yanında kaldı. Manyoro ile Loiko toplayıp zıplayıp daireler çizerek dans etmeye başlamışlardı. Leon, "Senin şerefine aslan dansı yapacaklar," diye açıkladı. Manyoro şarkı söylemeye başladı. Sesi güçlü ve berraktı. "Biz genç aslanlarız. Kükreyince yeri sarsarız. Mızraklarımız dişlerimizdir. Mızraklarımız pençelerimizdir." Her mısradan sonra kuş gibi havaya sıçrıyorlar ve Loiko nakarata başlıyordu. Şarkı bitince ölü aslanın yanına gidip parmaklarını kanına buladılar. Sonra Kermit'in hala oturmakta olduğu yere geldiler. Manyoro Kermit'in üstüne eğilip alnına biraz kan sürdü. "Sen Masai'sin, sen Morani'sin, sen bir aslan savaşçısısın, sen benim kardeşimsin." O geri çekilince bu kez Loikot yanaştı. O da Kermit'in yanaklarına kırmızı çizgiler çekip "Sen Masai'sin, sen Morani'sin, sen bir aslan savaşçısısın, sen benim kardeşimsin" diye tekrarladı. İkisi birden Kermit'in önüne diz çöküp ritmik bir şekilde el çırpmaya başladılar. "Seni Masai ve kan kardeşi yapıyorlar. Sana verebilecekleri en büyük onur bu. Senin de kabul etmen lazım." "Kermit, siz de benim kardeşlerimsiniz," dedi. "Aramızda büyük sular olsa da sizi hayatım boyunca her gün anacağım." Leon'un çevirisi üzerine Masai'ler zevkle mırıldandılar. Manyoro, "Popo Hima'ya bize büyük onur verdiğini söyle," dedi. Kermit ayağa kalkıp aslanın yanına gitti. Bir tapınakmış gibi önünde diz çöktü. Hemen elini sürmedi ama o muazzam başı incelerken yüzünde farklı bir pırıltı vardı. Yele, mat gözlerin 5 santim üstünden başlıyor ve dalga dalga gür kıllar halinde kafatasını, boynunu, dev gibi omuzlarını sarıyor, göğsün altına iniyor ve ta geniş sırtın ortasında bitiyordu. Manyoro Leon'a "Bırak yapsın," dedi. "Popo Hima aslanın ruhunu kendi yüreğine akıtıyor. Bu doğru ve uygun bir hareket. Gerçek bir savaşçı böyle yapar." Kermit aslanı bırakıp Leon'un tek başına oturduğu küçük ateşin başına geldiğinde güneş batmıştı. İsmail 2 tane kütüğü karşılıklı koymuş, ortadaki düz kütüğe de 2 kupayla 1 şişe bırakmıştı. Kermit Leon'un karşısına oturunca şişeye göz attı. Leon, "Bunla Habya'yın viski, 30 yıllık dedi. "Böyle bir şey olur da kutlamak zorunda kalırız diye Percy'den yalvar yakar almıştım. Ne yazık ki sadece şişenin yarısını bıraktı bana. Dediğine göre senin zevkine fazla gelirmiş." Leon kupalara içki koyup birini Kermit'e uzattı. Kermit, "Kendimi farklı hissediyorum," diyerek bir yudum içti. Leon, "Anlıyorum," dedi. "Bugün ateşle vaftiz edildin." "Evet," Kermit hararetle cevap vermişti. "Tam öyle oldu. Mistik, adeta dini ayin gibi bir deneyimdi. Bana garip ve harikulade bir şey oldu. Kendimi başka biriymiş gibi hissediyorum. Daha önce olduğundan çok daha iyi biri gibi." Kelimeleri seçmek için durdu. "Yeniden doğmuş gibiyim. Öteki ben korkak ve kuşkulu biriydi. Ama artık hiç korkmuyorum. Artık dünyayla kendi koşullarımda hesaplaşabilirim." "Leon, anlıyorum," dedi. "Geçiş töreni." "Kermit, sana da olmuş muydu?" diye sordu. Kavrulmuş toprakta çarmıha gerili soluk cesetleri, nandi oklarının uçuşunu ve Manyoro'nun sırtındaki ağırlığını hatırlayan, duyan, hisseden Leon'un gözleri acıyla kızıldı. "Evet, ama bugüne hiç benzemiyordu." "Anlatsana." Leon başını salladı. Bu gibi şeyleri pek konuşmayız. Kelimeler önemini azaltır, yetersiz kalır. Anladım, çok özel bir şey. Leon kesinlikle deyip kupasını kaldırdı. Bunun için çabalamamız gerekmez, yüreğimizden biliriz. Masailerin bunun için söylediği bir söz vardır kısaca. Savaşçı kanı kardeşleri diyorlar. Uzun süre huzurlu bir sessizlik içinde oturdular. Sonra Kermit, bu gece uyuyacağımı sanmıyorum dedi. Leon, ben de seninle nöbet tutarım diye cevap verdi. Bir süre sonra o günkü avı en küçük ayrıntısına kadar hatırlamaya başladılar. İlk kükremeyi, koca aslanın atılırken nasıl göründüğünü, ne kadar hızla geldiğini konuştular. Ama duygusal konulardan kaçınıyorlardı. Şişedeki viski giderek azalıyordu. Gece yarısını geçtikten sonra karanlıkta hızla yaklaşan atları ve İngilizce konuşmaları duyunca şaşırdılar. Kermit ayağa kalktı. Kim olabilir bu saatte? Ben bir tahminde bulunabilirim. Binici kıyafetleri ve gevşek kenarlı şapkasıyla bir atlı ateşin ışığında belirdiğinde Leon hala kıkırdıyordu. İyi geceler Bay Roosevelt, Bay Courtney. Geçiyordum da bir uğrayıp merhaba diyeyim dedim. Bay Andrew Fagan, umarım size büyük bir yalancısınız dersem alınmazsınız. Neredeyse 2 haftadır gece gündüz peşimizdesiniz. İz sürücülerin bıraktığınız izleri görüyor. Fagan, inanmıyorum Bay Courtney diye güldü. Peşimizdesiniz çok iddialı bir tanım. Ama ikinizin ne yaptığını bütün dünya gibi ben de merak ediyorum doğrusu. Şapkasını çıkardı. Bir kadeh atmak için ben de size katılabilir miyim? Kermit, maalesef biraz geç kaldınız dedi. Gördüğünüz gibi şişe boşalmış vaziyette. Ne tesadüf ki benim yanımda fazla bir şişe var. Fagan fotoğrafçısına seslendi. Carl, şu Jack Daniels şişesini bulup sen de yanımıza gelir misin lütfen? Hepsi ateşin başına yerleşip içkilerinden ilk yudumları alınca Fagan, bugün ilginç bir şey oldu mu diye sordu. Sizin taraftan silah sesleri duyduk da. Sen anlat Leon. Kermit için için kaynıyordu ama övünüyormuş gibi görünmek de istemiyordu. Ha, siz söyleyince hatırladım. Bugün öğleden sonra Bay Roosevelt safarinin başından biri beklediğimiz aslanı vurdu. Aslan mı? Fagan'ın ağzından biraz viski püskürdü. İşte bu gerçek bir haber. Bir hafta kadar önce başkanın vurduğuyla kıyaslayınca ne durumda? Leon, kendiniz karar verin dedi. Görebilir miyiz? Kermit hevesle bu taraftan buyurun deyip ateşten ucu yanan bir odun aldı ve adamları aslanın yattığı yere götürdü. Karanlıkta kaldığı için şu ana kadar belli olmuyordu. Kermit odunu havaya kaldırıp ortalığı aydınlattı. Fagan, her şey üstüne yemin ederim ki bu bir canavar dedi ve hemen fotoğrafçısına döndü. Carl, makineni getir. Daha sonra uzun bir süre aslanın yanında poz versinler diye Leon'la Kermit'e dil döktü. Kermit biraz nazlanıyordu. En sonunda yerlerine dönüp kupalarını tekrar ellerine aldıklarında sürekli patlayan flaşlar yüzünden hala gözleri kamaşıyordu. Fagan not defterini çıkardı. Anlatsanıza Bay Roosevelt, şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kermit bir süre bu soruyu düşündü. Bay Fagan, siz de avlanır mısınız? Öyleyse açıklamak daha kolay olur da. Hayır efendim, ben golfçüyüm, avcı değilim. Tamam. Benim için bu aslan sizin açık golf şampiyonasında Willie Anderson'la ünvan maçı yaparken tek atışla topu deliğe sokmanız gibi. Şahane bir tanımlama. Doğru kelimeleri seçmek konusunda doğal bir yeteneğiniz var efendim. Fagan hızla not aldı. Şimdi bana o devasa hayvanı ilk gördüğünüz andan ölüm anına kadar her şeyi adım adım anlatın. Kermit hala heyecanın ve viskinin etkisi altındaydı. Hiçbir şeyi atlamadı. Ayrıntılar için sürekli Leon'dan yardım istiyordu. Öyle değil mi? Tam öyle olmadı mı? Leon da müşterisi için elinden geleni yapıyor, ona destek oluyordu. Sonunda bütün hikaye anlatılınca ayrıntıları sindirmek için sessizce oturdular. Karanlıkta gök gürültüsü gibi bir kükreme patladığında Leon herkesin yatmasını önermek üzereydi. O da neydi? Andrew Fagan çok korkmuştu. Tanrı aşkına neydi o ses? Kermit düşünmeden yarın avlayacağımız aslan dedi. Bir aslan daha mı? Yarın mı? Evet. Biz de gelebilir miyiz? Leon itiraz etmek için ağzını açacakken Kermit atıldı. Tabii, neden olmasın? Buyurun Bay Fagan.